Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdo Özağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Furkan Birgün var, kendisi çizer. Kendisinin burada olmasının da özel bir amacı var. Aslında teknoloji firmaları söz konusu olduğu zaman sürekli yeni ürünler görüyoruz ve her yeni üründe firmalar hayatı daha çok kolaylaştırıyoruz. İnsanlara daha fazla yardım edecek, üretkenlik tarafında daha fazla üretmemizi, içerik tüketim tarafında daha eğlenceli zaman geçirmemizi sağlayan cihazlar yaptığını söylüyorlar ama her özelliğini sınamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Kalem söz konusu olduğu zaman benim kalemi kullanmamla bir çizerin kalemi kullanması farklı olabilir. Müzik söz konusu olduğu zaman bir müzik prodüktörünün hoparlör başarımının değerlendirmesiyle benim değerlendirmem farklı olabiliyor. Dolayısıyla zaman zaman işin uzmanlarını da ekrana getirerek onların cihazlarını nasıl kullandığını da anlamak belki üreticilerin vaat ettiğiyle gerçek dünya koşulları arasındaki tabloyu anlamamıza yardımcı olabilir diye düşündük. Furkan da sağ olsun kırmadı bizi, geldi ve kendisi gerçekten yaptığı çizimlerle birazdan göreceksiniz zaten. Pek çoğunuzun da ilgisini, merakını çekebilecek çalışmalara sahip. Ama ben o kısmı kendim anlatmayayım, Furkan'a bırakayım. Furkan biraz kendini anlat, daha sonra canlı bir çizim yaparız. Aynen. O esnada da en azından çizim 101 gibi, yani çizime giriş anlamında da belki ilk defa girecek ya da ileride bu elektronik cihazlarla çizim yapmak isteyenlere yol gösterici bir örnekte de bulunuruz.
Öncelikle herkese merhabalar. Benim ismim Furkan Birgün ama çizim piyasasında kullandığım ismim de Furkan Luka Birgün. Bunun niye olduğunu birazdan abi anlatırım. Yaklaşık abi 10 küsur yıldır piyasada işler yapıyorum. Çizimle alakalı birçok grafik ve reklam ajanslarında daha önce çalışmalarda bulundum. Zamanında sokak sanatçılığı tarafım da var. Yani bundan kastım şey grafiti anlamında. İşte çeşitli markalarla, çeşitli karma sergiler, kişisel sergiler falan derken işte yurt içi yurt dışı çalışmalar falan bir şekilde bu noktaya kadar geldim ve hala çalışmalarıma buradan devam ediyorum.
Çizerlik kısmına gelecek olursak. Ne zaman başladın, nasıl başladın? Geldiğin nokta itibariyle neler kullanıyorsun? Biraz bunlardan bahsedelim daha sonrasında zaten.
İlk başta tabii geleneksel yöntemlerle başladım. 2007-2008 senelerinde üniversiteyi kazandıktan sonra işte kendime yol çizmek zorundaydım. Bu yolda da tabii buradaki enstrümanım kalem ve kağıt ilk baştaydı. Ve çeşitli fanzinler çıkartmıştık o zamanlar. 2007-2008 seneleri falan o dönemlere tekabül ediyor. Ve o dönemin işte meşhur dergilerine mail atarak onlarda işte çizme fırsatı bularak bir şekilde
buldun
devam etmeye.
Buldun mu bu arada? Çıktı mı? Çizimlerin dergilerde
tabii,
çıktı
tabii.
Mı?
Tabii tabii. O zamanlar Kara Kalem dergisi çok meşhurdu. Altı Öklem'in çıkardığı dergi. İlk çizimim orada yayınlanmıştı 2008 senesinde. Daha sonrasında 2010-2011 gibi Band dergisinde hala da orada çizerlik yapıyorum. Çünkü zaten o dönemki yani çizerler için çok önemli bir dergiydi. Çünkü içerisinde illüstrasyona yani çizime çok değer veriyorlardı ve yer veriyorlardı. Bizim için de çok güzel bir okuldu orası. Ve ondan sonrasında reklam ve grafik ajanslarıyla bir şeyler çalışma fırsatımız oldu. Storyboardlar, konsept tasarımlar falan yapmaya devam ettik. Animasyon ajanslarında falan da çalıştım. Ve zamanla böyle sokak çalışmaları da devam etti. Bu şekilde çizerlik hayatım başladı.
Peki kendini nasıl geliştirdin? Gerçekten bu konuda bir insanın doğasında bir yetenek olmalı mı? Yoksa aslında pratik yaparak, hani yabancıların bir sözü vardır ya, pratik mükemmele götürür tarzında. Hani hepsinden biraz olmalı mı? Yoksa ya bu yola baş koyduktan sonra kendini geliştirerek de aslında çok acayip yerlere gelebiliyor musun?
Evet, çizim aslında bakıldığında çalışarak öğrenebilecek bir şey. Burada okeyim ama
teknik kısmı zaten.
Teknik kısmı. Yetenek kısmı bence şeyde daha böyle etken oluyor. Daha hızlı öğreniyorsun. Atıyorum normal bir insan bir çizim yapmayı ya da başladığı bir çizimi 5 günde bitirecekse ben bir günde bitirebiliyorum. Çünkü daha yeteneğim sayesinde ya da yetenekli insanlar daha hızlı kavruyorlar. Daha pratik çözümler geliştirebiliyorlar kendilerine. Ön plana çıkan şey o oluyor. Ama tabii ki de çizim öğrenilebilir bir şeydir yani. Bu bir şekilde yapabilirsiniz yani.
Bu arada merak edenler de olabilir. Sen işin eğitim kısmında da bu yolda mı ilerledin yoksa eğitim farklı?
Eğitimim güzel sanatlar eğitimi aldım ben.
Üniversitesinde paralel gidiyor eğitimim.
Zaten hani esas mevzu bahis burada şey. Okuldaki eğitimden daha okul içerisindeki öğrencilerin eğitimi çok daha önemli oluyor. Yani oradaki arkadaşlarınızın da bir şeyler piyasada tecrübeleri, çalışmaları sizi böyle motive ediyor. Ve birlikte bir şeyler, kolektif işler yapmaya başlıyorsunuz. Bence en büyük eğitim okuldaki arkadaşların birbirine verdiği o motivasyon olarak bakıyorum. Biz de zaten böyle zamanla gelişip bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Hala devam ediyoruz. Sonrasında bu geleneksel yöntemlerden sonra tabii işler birazcık daha ciddileşince, daha profesyonel başlayınca
para kazanmaya başlayınca
dijital ortamda çizim yapmaya da artık gereksinim duymaya başladık. Çünkü daha hızlı olmak zorundaydık. Daha pratik olmak zorundaydık. Ve zamanında Wacom'la başladım ben çizim yapmaya.
Şimdi aslında oraya gelecektim. Evet. Yani yavaş yavaş bizim de bu videoyu çekmemizin temel konularından birisi teknolojinin bu noktada etkileri. Mesela okuldan cihazları kullandınız. Herhalde senin teknolojik olarak çizim cihazlarıyla tanışman okulla başladı diye tahmin ediyorum.
dediğim gibi başladı aslında. Okuldaki arkadaşlarım yüzünden başladı. Hı hı. Çünkü okul eğitimimiz geleneksel bir eğitim olduğu için çok fazla bize dijital anlamda bir şeyler öğretmiyorlardı. Öyle bir öyle bir şey yoktu yani. Taban yoktu bize bir şey verebilmek adına. Biz de işte birlikte böyle arkadaşlarımızla birlikte nasıl daha kendimizi geliştirebiliriz, daha neler yapabiliriz diye çalışmaya da başlayınca dijital ortama ihtiyaç duyduk haliyle. Ve bunu ilk giriş şeyimiz benim aslında Wacom Intuos 3'lü oldu. Yani o dönemle başladı. Ve Photoshop kullanarak başladı. Orada çizim yaparak başladı. Ve daha sonrasında Intuos 4 kullanmaya başladım. Sonra Cintiq, ona geçtim ve bir süre onu kullandım. Şu anda yaklaşık işte bir seneye yakındır da iPad Pro kullanıyorum. İlk başlarda şeydi yani, neden şimdi iPad Pro kullanıyorum'a gelecek olursak da
Neden şu anda Wacom değil mesela? Wacom değil mesela.
Evet, neden Wacom kullanmıyorum diye aslında da şey yapabiliriz, bunu konuşabiliriz. Çünkü şöyle bir durum vardı. Evde şimdi cihaz çok büyük olduğu için ve taşınabilir bir cihaz olmadığı için, daha doğrusu bilgisayarınıza bağlamak zorunda kaldığınız için, sizi bir kapalı alana kitleme, home office'te çalışanların genelde o şeyi olur, asosyalleşir, bir nefes alması gerekir falan. iPad bunu en iyi yaptığı şey buydu aslında. Yani bizi, çizerleri kapalı ortamından çıkartıp herhangi bir kafede ya da dışarıda, parkta, bahçede, sahil kenarında işimizi yapabiliyor hali bizi getirdi. Bence cihazın en büyük farkı bir çizer açısından, benim açımdan bu. Tabii teknik açıdan da bir sürü şey konuşabiliriz. Ama bireysel olarak benim ilk yorumum beni evden çıkarttı. Yani daha sosyalleşebiliyorum o cihaz sayesinde. Taşıması kolay. Ve sunum yapmadaki yetenekleri de çok iyi cihazın yani. Rahat bir şekilde sunumumu yapabiliyorum. Bu yüzden artık Wacom kullanmıyorum. Tabii ki de başka bir teknoloji çıkar, değişir. Tabii ki bizim de kendimizi geliştirmemiz ve değişmemiz de gerekebilir. Başka bir şeyler kullanılabilir ama şu an beni gerçekten ihtiyaçlarımı karşılayan şey iPad Pro oldu.
Bu arada parantez açalım. Bu konularda genel hassas kullanıcılar da oluyor. Aa, ne yapıyorsunuz, iPad Pro reklamı tarzında değil aslında.
Yok değil, öyle bir şey değil.
Teknolojinin ne noktaya geldiğini göstermek anlamında böyle bir sohbet yapıyoruz. Yarın az önce de seninle sohbet ediyorduk zaten. Sen de onu güzel söyledin. Yarın bambaşka bir teknoloji çıkar. Bambaşka bir marka bir şey çıkartabilir. Sonuçta bu cihazlar belli bir yerde senin hayal gücüne aracılık ediyorlar. Onu ürün haline getirebilmen, insanlara paylaşabilmen anlamında aracılık eden cihazlar. Ve çizim tarafında tabii dediğin nokta bence önemli. Çünkü bir cihaz tek başına bir çizim cihazı olarak, çizime yardımcı donanım olarak senin paydaşın olabilir belki ama aynı zamanda başka işler yapabiliyor olması başka ihtiyaçlarını giderebileceği için tek bir cihazı belki daha fonksiyonellik kazanabilmek de önemli diye düşünüyorum. Sonucunda az önce verdiğin örnek bence güzel. İnsanların dışarıda da bir şeyler yapabiliyor olması, hayal gücünü belki zenginleştirebilmek ya da daha rahat çalışabilmen adına yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Ya şey de güzel bir durum. Başka bir donanıma ihtiyaç duyma durumu vardı. Yani bilgisayarınızı kullanmak zorundaydınız eskiden. Ama şimdi ikisi bir arada bulundu ve bir kompakt bir şey var ortada ve bu gerçekten de bayağı bir ihtiyacınızı karşılıyor. Yani her şeyi onda yapabiliyorsunuz. Yani bu güzel taraflarından birisi de bu aslında yani.
Tabii bir noktadan sonra şunu sormak istiyorum sana. Sonuçta mobilite kısmı insanların dışarıya çıkabiliyor olması önemli ama şimdi mesela kalem deneyimi çok önemli.
Evet.
Şimdi telefonda da kalem telefonla. İşte Galaxy Note ailesi var bakıldığında. Tablet tarafında zaten Android tabletler bugün artık konuşulamayacak kadar az noktaya geldi. O tarafta motivasyon farklı bir yere kaydım. Kalem olayı senin için ne kadar önemli? Elektronik kalemlerle, yeni nesil kalemlerle mesela kağıdı çizerken yaşadığın deneyim arasında fark var mı? Çünkü üreticiler genelde fark artık olmadığını, kalmadığını söylerler ama pratik çizimde belki bu farklı ya gerçekleşiyor olabilir.
Bu soruya ben şöyle cevap verebilirim. Ben geleneksel tarzı çok sevdiğim için benim için büyük ihtimalle asla o hissiyata ulaşamayacaklar. Ha, ama buna çok yakınlar mı? Çok yakınlar. Çünkü zamanla o dokunduğunuz cam hissi giderek kaybolmaya başladı. Çünkü
öyle oluyor mu gerçekten?
Gerçekten oluyor. Çünkü dediğim gibi bu teknolojinin en başından beri kullanıyorum. Çıktığından beri. İşte vakum modellerinde de öyleydi. Ve zamanla o cam hissi artık gitmeye başladı. Ve şimdi iPad'de de yeni Pro'da da aynı şey var. Ve böyle gerçekten o hissiyata yakınlaşmaya başladım. Okey, ama ya benim için hiçbir zaman değişmeyecek
bir
yani.
O kağıt ve ya kalemin kokusu tadı, değil mi?
Tadı değişmeyecek. Yani geleneksel yöntemler her zaman benim için çok daha ön planda.
Ama tabii bir taraftan da dijital çalışmalar, dijital dönüşüm.
Teknolojiye de bir noktada da ayak uydurmak zorunda kalıyoruz haliyle.
Yani bu noktada şunu söylemek istiyorum. En iyi açısının için birazdan çalışmalarına geçeceğiz zaten. Bunlar bir araç.
Evet.
Daha iyi bir cihaza sahip olmak daha iyi çizim yapacağın anlamına gelmiyor. Önce kafanda senin bir şeyleri şekillendirmen gerekiyor. Yeteneğini geliştirmen gerekiyor. Sonrasında kullanılan araçlar vasıtasıyla çalışman somut bir hal buluyor.
Evet.
Daha hızlı bir cihaza sahip olmak hayatı belli noktalarda kolaylaştırabilir.
Bir noktaya kadar kolaylaştırır.
Ama şunu unutmayın arkadaşlar, cihazdan dolayı daha güzel çizmiyorsunuz. Daha güzel çizmenize yardımcı olan bir cihaz kullanıyorsunuz. Evet. Onu unutmamak gerekiyor.
Süreci yetenek biraz çünkü, hızlandırabilir.
Hayal gücü kısmı çünkü önemli. Ben bazen etrafımda da görüyorum. Hani bazı şeyler teknolojinin temasıyla daha iyi noktalara gelecekmiş gibi düşünebiliyoruz ama aslında öyle değil. Bazı şeyler insanda bitiyor.
Evet.
İnsanın o konuda gerçekten eğilimli ve yatkın olması gerekiyor ama tabii süreci hızlandırabilecek teknolojik gelişmelerde işin daha hızlı çıkması, bazen ticari olarak para beklediğiniz bir ürünün tasarımın daha kolay ve daha hızlı yapılabilmesi anlamında da önemli. Çünkü bugün yavaş bir bilgisayarda Photoshop'ta belli bir projeyi bitirmekle aynı projeyi hızlı bir bilgisayarda bitirmekle çok farklı şeyler.
Şu durum da söz konusu. Yani birçok şeyin bir cihazda toplanması şöyle de işimize yarıyor aslında. Yani benim diğer tarafımı hesaba katarsak bir grafiti, bir duvar işi yaparken bir markayla atıyorum bir çalışma yapacağım. Hı. Ve bir duvar var karşımda. Mekanı incelemeye gidiyorum. Eskiden şöyle olurdu. Ben mekana bakardım. Fotoğrafını çekerdim mekanın. Evime gelirdim. Hı hı. Onu bilgisayara atardım. Üzerinden bir şeyler çizmeye çalışırdım. Ve bu uzun bir süreçti. Ama artık şöyle yapıyorum. Fotoğrafını çekiyorum o esnada. Ve o esnada orada müdahale edebiliyorum. Zamandan da kazanmaya başlıyorsunuz yani. O en büyük katkısı cihazın, şu an kullanılan cihazın budur kesinlikle yani.
Yavaş yavaş masaya geçelim istersen.
Olur, olur.
Hem önce pratik bir şekilde... Çok hızlı senin birkaç güzel çalışman var. Ben de çok seviyorum. Cobra filmini çok severim. Steven Stallone'un onunla ilgili bir çalışma yapmış Furkan daha öncesinde. Bir iki örneğe bakalım.
Olur olur.
Sonrasında sıfırdan bir projeyi çizelim. Aynı zamanda kullanılan uygulamada projeyi nasıl çiziliyor? Çizerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz buna geçelim istersen. Hadi o zaman masa başına geçiyoruz arkadaşlar.
Teşekkürler. iPad Pro'da benim kullandığım programın ismi Procreate. Daha önce işte Photoshop'taki çizimle alakalı birçok şeyleri donelerin içinde barındırdığı bir program geliştirmişler. Büyük ihtimalle çizerlerle çalışmışlar bu arada abi. Bu programı çıkartırken. Bayağı çizim konusunda böyle pratik şeylerin olduğu, seçimlerin olduğu bir program.
Bu arada şeyi de söyleyelim. Photoshop'un da tam sürüm yani masaüstü versiyonu bu senin iPad Pro'ya geliyor. Şeyi karıştırmamak lazım. Photoshop Express ya da Lite versiyonu evet. değil. Bildiğimiz masaüstündeki tam sürümü de bu sene çıkaracaklarını açıkladılar. Daha doğrusu Adobe açıkladı.
Ve o sayede çizim konusunda daha da bir çok faydalı bir şey haline dönüşecek büyük ihtimalle.
Mesela bu uygulamada neler yapabiliyoruz? Yani bir tasarımcının ihtiyaç duyabileceği tüm araçlar var mı?
Evet, yani bir çizerin çok rahat bir şekilde çizebileceği bütün araçlar içerisinde mevcut. Yani dediğim gibi böyle Photoshop'ta kullanılan işte işe en çok yarayan tool'ları, araçları bir programda toplamışlar. Ve gayet pratik, gayet rahat.
Kullanması zor mu peki? Şimdi Photoshop ilk defa başlayan birisine karmaşık gelebilir.
Evet.
Adaptasyon süreci gerekebilir. Bu uygulama nasıl onunla kıyasladığınız zaman?
Bu gayet pratik. Çok belli. Zaten birkaç tutorial izledikten sonra çok rahat çözebilirler yani. Çok rahat çözebilecek basit bir program. Çok zor değil. Şimdi benim çizim yöntemim aslında birazcık detaydan ayrıntıya giden bir yöntem var. Genelde insanların alıştığı çizim yöntemi böyle önce bütünü çizer, bütünden detaya giderler. Hı hı. Ben yavaş yavaş böyle çok eskiz atmadan direkt çizerek başladım.
Şu an tabii senin hayal gücünde çıkacak bir şey bekliyoruz
evet, herhalde. Evet, şu an ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Ama sadece böyle hızlı bir şekilde bir karakter çizeceğim. Ama nasıl bir şey olacağını ben de gerçekten
hep şeyi nasıl buluyorsun göreceğim. Bu kalemlerin hassasiyeti nasıldı sence? Çünkü basınç hassasiyetinin sürekli geliştiği söylenir ama.
Evet, yani bir önceki modeline göre gerçekten bir farkı var. Yani belki ekranla alakalı bir durum var.
Ekran çünkü, tarafında bir gelişim oldu zaten.
Evet, o da büyük etkiliyor gerçekten.
Bu arada sohbet kısmında söyledi ki onu artık çalışma başladığı için çalışmanın sonuna gösteririz. Ben özellikle Cobra çalışmasını evet, görmelerini isterim.
Hızlı bir şekilde. Ya o proje aslında şöyle başladı. Çizerken biraz onu anlatabilirim. Ben 80'ler ve 90'lar Amerikan aksiyon filmleri hastasıyım ve çalışırken...
Old school aksiyon denir yani CGI'den mümkün olduğu kadar arınmış. Daha ziyade şey...
Ya daha doğrusu yeni yeni böyle CGI denemelerinin ya başladığı...
Öylesi de var öyle olmayanlar da mesela. Evet. O yüzden mesela belki son dönemde mesela Jack Reacher ya da John Wick gibi filmlerin popüler olması sebebiyle de biraz o dönemi hatırlatıyor olmaları.
Evet. Benzer aksiyon şeyleri var, öğeleri tarzlar var içerisinde. Tarzlar benziyor. Ben de şunu fark ettim. Bu tarz filmlerde genelde böyle ilk 5 dakikasında karakter tanıtımları ve bir küçük bir aslında kısa film gibi bir şeyleri var. Anlatımları var. Hı hı. Ben de bunu fark edince direkt kendi bir proje geliştirdim. Tamamıyla hani kendime özgü bir şey. Bu 5 dakikanın bir 7 sayfalık, 8 sayfalık çizgi romanlarını çıkartmak istedim ve kendime bir 4-5 film seçtim. İlk filmim de Cobra'ydı. Sylvester Stallone'un oynadığı.
Aslında değişik bir seri olabilir. Sonuçta bazı filmlerin çizgi romanları da var. Zaten bazı filmler çizgi roman uyarlaması
çizgi
oluyor.
Çizgi roman uyarlaması.
Bazı filmlerin aslında bazı filmler de çizgi romanı uyarlanabilir belki.
Evet. Zaten Cobra, ben uzun zamandır Cobra'nın bir uyarlama olduğunu zannediyordum. Araştırdığım zaman meğersem değilmiş, çünkü çok fazla çizgi roman uyarlaması gibi bir anlatımı var.
Bu arada çizime geri dönecek olsa sana şeyi sorayım. Şimdi sonuçta dijital bir ekranda çizim yapıyorsun. Kalemden bağımsız olarak mesela ekranın bir yerine avucun değdiği zaman tepkisellik ya da ona benzer sorunlar yaşıyor musun?
Hiç sorun yaşamıyorum. Çünkü kalemi değdiği zaman zaten dokunmatik direkt kayboluyor. O yüzden hiç elimi algılamıyor. Hızlı bir şekilde tabii yaptığımız için.
Bu arada tabii elektronik ortamda çizim yapmanın şöyle bir avantajı da var. Bu konuda uzmansanız ya da iyi yaptığınızı düşünüyorsanız ve örneğin sadece çizim üzerine mesela bir YouTube kanalı açmak istiyorsun diyelim. Arka tarafta tüm sürecinde video kaydını alabildiğin için.
Evet. Birazdan onu da zaten gösteriyor oluruz.
Rehber hazırlama konusunda da daha fazla yardım olabiliyor ya da daha fazla araç sunabiliyor açıkçası.
Ya kısa yol konusunda da gayet pratik. Yani bir kova ile bir boyama yapacağım zaman direkt rengi buraya götürmem yetiyor.
Yakında zaten yapay zeka buraya da gelecek. Sana muhtemelen şey tavsiyesinde bulunacak. Sen buna benzer karakterler çok fazla çiziyorsun. İstersen şu kısmı senin için şöyle tamamlayabilirim.
Evet.
Ya bugün belki duymuşsundur, takip ediyorsan. Yapay zekanın yaptığı müzikler var, besteler var. Ben en son katıldığım fuarda da gördüm mesela. Yapay zeka bildiğin müzik yapıyor. Ama şöyle düşün. Şimdi 5G de geliyor. Onun zaten sağladığı bir bağlantı avantajıyla bu. 4-5 tane robot var Furkan. Bir tanesi piyanonun başında. Bir tanesi baterinin başında abi. Şimdi tek başına bunlar çalabilir ama bunların birbiriyle senkron şekilde, birbiri ritmi kaybetmeden ahengi bozma çalması başka bir şey.
Evet.
Şimdi o tarafa da gelmiş durumda.
Büyük ihtimalle.
Belki güzellik konusunda da hepimizde olduğu gibi bu tarafta da belki farklı etkilerini göreceğiz.
Çok fazla zaman almadan şöyle küçük bir çizim yaptım. İşte cihazın bir özelliğinde de bu yaptığım çizimin direkt kayıt alma durumu var. Bunu da şuradan hemen hızlı bir şekilde izletebiliriz.
Oo, mesela bu değişik ve güzel bir özellik.
Evet.
Oyunlardaki duplaya gibi aslında yani.
Ve bunun süresini istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Kalitesiyle oynayabiliyorsunuz. Çok kaliteli bir şekilde kayıt da alabiliyorsunuz. Benim işte bir çizer olarak cihazı kullanma biçimim, çok kısa bir şekilde anlatacaksak böyle.
Mesela gösterebileceğim bazı, bunun gibi ilginç bazı özellikler daha var mı? Çizime etki edebilir, çizim süresinde kullanabileceğin.
Ya şey durumu var. Mesela bu Photoshop'ta daha çok vardır. O kadar geniş bir programdır ki Photoshop. Böyle bir yola giderken, A noktasına giderken o nokta birçok şekilde gidebiliyorsunuz yani. 5-6 farklı şekilde aynı sonuca ulaşabiliyorsunuz. Procreate de biraz öyle değil. Yani her şey çok net. Net olduğu zaman yapılabilecek şeyler de zaten çok böyle pratik hale dönüşüyor. O yüzden yani çok gösterebileceğim bir şey var mı bilemiyorum. Zaten hani kullanıcılar direkt o şeyleri...
Biraz kendileri keşfetmeleri lazım.
Kendileri
abi.
Keşfetmek de zevkli oluyor. Ama çok karışık, dediğim gibi program değil. Yani şey durumu çok iyi. Yani iki parmak kullanıldığı zaman direkt geri alıyor. Ve üç parmak kullanıldığı zaman da direkt kendini direkt ileri alıyor. Yani bu çok pratik aslında. Ve buna benzer birkaç numara daha var. Yani bunlar çok rahat bir şekilde zaten çözülebilecek şeyler. Photoshop kadar komplike bir program değil. O yüzden güzel zaten kullanılması.
Buradan bir projeyi Photoshop'a taşıyabiliyor musun? Çıktı olarak öyle alabiliyor musun?
Tabii ki de direkt işte AirDrop yöntemiyle ben direkt PSD zaten kaydedebiliyorsunuz. Photoshop dosyası. Direkt oraya transfer edip oradan gerekli oynamalarını bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.
Mesela o da
yani.
Önemli. Mesela Photoshop'da bir takım pluginleri kullanmak istersen proje üzerinde.
Evet.
Burada başlayıp orada devam etmek de önemli.
Ben zaten şöyle yapıyorum. Böyle tabii projenin şekline göre değişiyor bu durum. Genelde çizimimi burada bitirip renk ayarlarını falan bilgisayarıma atıp orada bir doku üzerine atıp son dokunuşları yapıp öyle aslında çizimi paketliyorum gibi bir durum oluyor. Tabii her çizimde yapmıyorum ama genelde böyle büyük işlerde, büyük size'lı işlerde bilgisayar yardımı alıyorum. Ve transfer olma durumu da, bilgisayarla cihazın transferi de gerçekten başarılı. Yani çok hızlı bir şekilde transfer yapabiliyorum dosyayı.
Peki az önce o kadar bahsettik Kobra'dan. Daha önce yaptığın çalışmalardan da istersen biraz bahsedelim, evet, konuşalım. Sonra zaten kapatırız.
Kobra'yı biraz size gösterebilirim.
Burada değişik çalışmalar da var bu aralarında. Evet. Çalışmalar da var.
İlk sayfası bu şekilde. Filmde izleyenler bilir. Bir karakter gelir motoruyla ve bir marketin önüne motoru park eder.
Çok güzel olmuş bu arada. Çok detaylı.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve marketten içeri girer. O esnada içeride olaylar patlamıştır, polisler gelmiştir ve içeride de bir rehin alma durumu vardır. Ve birisini vurur bu karakter ve herkes kaçışır ve polisler birini arar. O biri de Kobra'dır, Mehrin Kobretti'dir. Meşhur arabasıyla mekana gelir ve mekandan iner, marketin içeri girer. Buradaki işte kola dolabının önünde içeceğini içer. Reklam da olur. Ondan sonra tekrardan içeriye girer ve rehini kurtarmak için bir aksiyona girer. Bıçağını fırlatır, ateşini eder ve karakterden rehineleri kurtarır.
Bildiğin storyboard olmuş bu yani.
Bakıldığı zaman. Storyboard gibi bir şey aslında. Zaten filmdeki sahnelerden çok faydalandım, referanslar aldım.
Bak en altta işte benim bu filmi sevmem dediğin arabası.
Evet.
Pekromuz'un noslu araba.
Evet abi. Ve bir de çizdiğim bir Joker. Jack Nicholson'ın 89 Batman'de oynayan Jack Nicholson'ın.
Zaten Jack Nicholson yani, evet. Belli.
Joker, Joker karakteri. Değil. Zaten benim en sevdiğim Joker karakteri. Tabii ki tartışılır bu durum ama.
Tabii kişisel olarak.
Kişisel olarak ama benim yani en sevdiğim. Ama
ikisi de çok iyi. Jack Nicholson'ın sonuncusu da.
Heath Ledger da çok iyi. Onun bir fan art bir şeyi çizmiştim.
Tek başına biliyorsun bağımsız filmi geliyor bunun da. Joker evet. Karakterinin evet. Filmi geliyor. Mesela renkli çalışmalar var. Birkaç tane onlara bakalım istersen.
Dediğim gibi çok fazla şey yok. Hani bu yine kendim hızlıca çizdiğim, antrenman olsun diye yaptığım bir çalışma. Bu Punisher diziden, ikinci sezondan sonra böyle bir şey karalamak istedim ve böyle bir şey karaladım Punisher'ın.
Hepsini bu uygulamayla çiziyorsun değil mi?
Hepsini Procreate'le yaptım. Yani bilgisayardan falan çok destek almadım. Sadece bu cihazda bunları yaptım.
Fikir olması babında söylüyorum. Mesela Punisher karakterinin çizilmesine ne kadar vaktini aldı? Muhtemelen belki bir kısmı parça parça çiziyorsun. Tek oturuşta bitirmiyorsun ama öyle bunu, bir durumda.
Bunu tek oturuşta bitirdim. Hı-hı. Yani başladım ve bitirdim. Yaklaşık bir 2-3 saatimi falan aldı.
Detay zenginliği arttıkça tabii.
Evet, evet.
İstemez.
Ya bir de ne yapacağınıza göre değişiyor. Yani detay seviyesi önemli tabii.
Abi gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Evet, Furkan'la beraber bir çizimi de gerçekleştirmiş olduk. Beraber derken ben çizmedim, o çizdi ama en yerde sıfırdan bir karakter çiziminin nasıl olabildiğini görmüş olduk. Yer yer belki hızlandırılmış şekilde görmüş olabilirsiniz ama aşağı yukarı 10 dakikada böyle bir karakteri tabii işin uzmanı çıkartabilir. Zamanında belki kimisi 5 dakikada da aynı karakteri çizebilir. Belki bazıları için daha uzun sürebilir ama yeni nesil mobil uygulamalar sayesinde böyle detaylı işler de
yapılabiliyor. Gönül isterdik ki biraz daha vaktimiz olsun, daha detaylı böyle daha güzel bir şey yapmak isterdik ama biraz da zamanla da alakalı
tabii
hızlı bir şey.
Tabii abi. Zaten evet. Genelde YouTube'da da popüler bazı kanallar var. Girdiğiniz zaman ister istemez süreci hızlandırmak evet. Zorunda kalıyorlar. Çünkü yani bir karakter çizdikten sonra onu bir evin içerisine koymak istersen tüm süreç, tüm çalışma, projenin ama, süresi uzayabiliyor.
Amacımız zaten nasıl çizildiğini dijital ortamda, yani nasıl etki olduğunu göstermekti. Umarım gösterebilmişizdir.
Sonucunda teknoloji gelişirken bizim hayal gücümüze ve yeteneklerimize hız kazandırabilmesi gerçekten güzel. Dediğim gibi firmalar her zaman yeni teknolojimiz daha hızlı, daha verimli, daha etkili diyor. Bizim bilebildiğimiz konularda bizim anlatmamız, bilemediğimiz konularda da işin uzmanlarından, bizden daha fazla kullananlardan fikir almak her zaman önemli. Furkan da sağ olsun buraya kadar geldi onunla beraber. Tablet üzerine nasıl çizim yapabildiğini uygulaması üzerinden görmüş olduk. Bu arada yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Furkan senden de Photoshop'un sözünü alayım. Masaüstü versiyonu tablete geldikten sonra seninle bir kez daha buluşalım. Belki dışarıda bir yerde buluşuruz. Hani dedin ya bana mobilite kazandırdı, istediğim yerde çizim yapabiliyorum. Şu an havalar soğuk, dışarı çıkmanın çok imkanı yok, kolay değil ama Photoshop'un çıkmasına da daha bir süre var. Çıktığı zaman seninle bir belki deniz kenarında bir yerde buluşuruz.
Olur, kahve eşliğinde, çay eşliğinde falan çok tatlı olabilir abi.
Biz bakalım. Çıktığı zaman, Photoshop çıktığı zaman en azından yine Furkan'la bir araya geleceğiz. Onun sözünü buradan almış oldum. Yine mobil tarafta teknolojinin çizim konusunda ne kadar yardımcı olabildiğini Photoshop özelinde de konuşuyor oluruz. Sevgili izleyiciler, bu bölümde bir çizerin gözünden yeni nesil teknolojilerin ve cihazların içerik üretimine ne derece katkı yaptığını görmüş olduk. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Ben de çok teşekkür ederim.
Abi
çok sağ olun.